Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda Turgay Tufan tarafından CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Yalancı, Bedi Faik, okuyan Mustafa Eroğlu, Yılmaz Yayınları, 2. baskı 1991. Ön söz. Yalancı ilk olarak tam 40 yıl önce o zamanın adı gibi yeni ve gerçekten seviyeli gazetesi Yeni İstanbul'da yayınlandı. Gördüğü ilgi büyük olmuştur. Kitap olarak ilk basılışı da yine o devrin gazete basımı gibi çok baskılı kitap yayınlamakla ünlü Çağlayan Yayın Evi'nce gerçekleştirildi. Ve onun gördüğü ilgi daha da büyük oldu. Aradan geçen 40 yıl boyunca onu bana soran, kitabı bulamayıp isteyen o kadar çok meraklısına ve sevenine rastladığım halde yenilemek için hiçbir çaba göstermeyişimi ancak pek dağdalı bir gazetecilik yaşamıma bağlayabiliyorum. Ama o yaşamı en az 10 yıldır durgunlaştırıp süt liman bir sükuna getirdiğim halde yine de bir şey yapmayışımı ihmalden ve üşençten başka bir sebebe bağlayamam ve kendimi elbette ayıplarım. Yılmaz Yayınları ve onun yıllar önce genç, adeta bir çocuk hikayeci olarak sevdiğim ve hemen elinden tutup gazeteciliğe sürüklediğim, sevimli, haşarı ve cin kafalı yöneticisi Erdoğan Tokmakçıoğlu işte şimdi beni bu ayıptan kurtarıyor. Yalancı'nın ilk baskısında bulunan ve eski dile hayli bağlı benim gibilerin bile artık kullanmadığı sözcükleri bu baskıda ayıkladım. Yaptığım tek değişiklik budur. 1991 Bedi Faik. Sayfa 9. 1. Bölüm. Bahçe kapısının demir parmaklıkları ardında onu ilk gördüğüm zaman avucumdaki suyu önüme döküvermiştim. Sabahtan beri mahallenin bütün çocukları bizim bahçede toplanmış ve bağırışa çağırışa yağlı çamurdan fırın yapmaya koyulmuştuk. Bana İzmir'in sıcağında dayanamayarak çabucak kuruyan çamuru sık sık ıslatmak düşmüştü. Bahçenin çeşitli yerlerindeki muslukların en yakından avuçlarıma doldurduğum suyu belki 100 defadır ki bir köşeye yığılmış o garip kümbetin üzerine serpiyordum. O... Bu halimi herhalde uzun zaman seyretmiş olmalıydı. Ellerimi pantolonuna sürtüp kurulayarak kapıya yaklaştım. Çok uzun boyluydu. Başını kirli bir kasket geçirmiş, boynuna da kravat yerine kavun içi bir eşarp sarmıştı. Ayaklarının dibinde iplerinin yardımıyla dağılmaktan kurtulmuş, koskocaman bir bavula ufacık bir sepet duruyordu. Ömrümde bu kadar mavi göz ve bu kadar beyaz iş görmemiştim. Hayretle kendisini seyredişim onu büsbütün güldürüyor gibiydi. Bir müddet böyle birbirimizi süzdükten sonra ilk o konuştu. Merhaba. İlk defadır ki büyüklerden biri bana merhaba diyordu. Gururla merhaba diye karşılık verdim. Sen bilirsin ama dedi, aramızdaki şu kapıyı kaldırsak diyorum. Beni daha yakından seyretmiş olursun. Hem sana bir şey söyleyeyim mi diye ekledi. O fırını ağzınla sulamak en iyisidir. Ve bunları söyler söylemez kolunu uzatarak kapının mandalını çekmiş içeri girivermişti. Doğru, köşedeki musluğa seyirtti ve ağzına bir miktar su alarak çocukların hayretle açılan gözlerinin önünde gitti, fırınımızın üzerine boşalttı. İşte böyle, gördün mü ahbap? Ne olsa ağza alınan su daha yapışkan olur, üstelik de kolay kolay dökülmez. Hadi şimdi gel de şu bizim eşyayı içeriye alalım. Çocuklar oyunu bırakmışlardı, peşimizden yürüyerek kapıya geldiler. O sanki birden müthiş bir şey hatırlamış gibi arkadaşlarımla dönerek, hay Allah dedi, galiba kendimi tanıtmadım. Siz dedim, Ali dayım olacaksınız. Bembeyaz dişlerini göstererek güldü. Senden de galiba hiçbir şey saklanmayacak. İyi bildin. Eve doğru bakarak, durun anneme haber vereyim dedim. Konumu tuttu. Acele etme, nasıl olsa görecek değil mi? Belki sevincinden bayılıverir. Kendimi tutamayarak güldüm. Çünkü bir haftadan beri Ali dayımın geleceği haberi annemi adeta hasta etmişti. Günlerdir evde konuşulanlara bakarak ben de korkunç ve iğrenç bir adam bekliyordum. Kafamdan geçirdiklerimi fark etmiş gibi, ama sen ona bakma dedi, belki de üzüntüsünden bayılır. Ve sonra çocuklara dönerek, hadi bakalım ahbaplar şu bizim yol arkadaşını içeri alalım diye söylendi. Yol arkadaşı dediği o partal bavuldu. Çocuklar bağırışarak eşyanın üzerine atıldılar. Ali dayım sepete dokunmayın dedi. O kendi kendine gelir. Hep birden bağırdık. Kendi kendine mi gelir? Hiç sesini çıkarmadı. Sadece sepetin sapına usulca dokunarak hadi dedi. İşte o anda hepimizin ağzını bir karış açan harikulade bir şey oldu. Sepet kendi kendine yürümeye başlamıştı. İç kapının önden taşlığa kadar çığlık çığlığa bu garip sepeti takip ettik. O kahkahalarla gülüyordu. Kapının önüne gelince sepet durdu. Çocuklar başına çömelmiş, el sürmeye korkarak merakla seyrediyorlardı. Ali dayım hepsini bir işaretle kenara çektikten sonra bana, "Sapını tut ve kaldır," dedi. "Onu sana getirdim." Kalbim çarparak dediğini yaptım ve çığlık atarak yere çöküverdim. Sepetin dibi yoktu. Altında belki de dünyanın en sevimli finosu duruyordu. Tüyleri kahverengine çalan maskara bir köpekti bu. Dilini çıkarmış sık sık nefes alıyordu. Arkadaşlarımın kıskanç nazarları arasında hayvanı kucağıma alırken sordum. "Adı ne?" Ali dayım kasketini çıkararak başını kaşımaya başladı. Adı, hay Allah, dur kendisine soralım." Ve köpeğe yaklaşarak kulağından tutup, "Hangi isimde havlarsa adı bil ki odur," dedikten sonra sıralamaya başladı. "Cinta." Köpek gözlerini kırpıştırarak yüzüme bakıyordu. Ali dayım çocukların fıkırdaşmalarını aldırmadan devam etti. "Fındık." Köpek aynı kayıtsızlıkla muhatabını süzüyordu. "Lastik." "Çapkın." "Hay Allah." "Şeytan." "Loli." "Hanti." "Manzi." Artık onunla beraber çocuklar da akıllarına gelen isimleri sıralıyorlardı. Köpek hepsine aynı kayıtsızlıkla bakıyordu. Birden Ali dayım elini alnına vurarak, "Ah, galiba hatırladım," dedi. "Dur, cebimdeki deftere yazmıştım. Sen okuma biliyor musun?" "İkinci sınıftayım," dedim. "Elbette biliyorum." "Bakalım, bunu okuyabilirsen mesele yok." Cebinden kirli bir defter çıkardı ve birbirine yapraklarını karıştırdıktan sonra, "İşte," dedi, "burada." Merakla eğildim ve okudum. "Fan." Köpek kelimeyi duyar duymaz havlamaya başlamıştı. Ali dayım o sırada ellerini eteğine kurulayarak taşlığın öbür ucundan bize doğru gelen anneme koşarken bana, "Aferin," dedi, "imtihanı kazandın. Eğer okuyamasaydın köpeği geri götürecektim ha." İşte onunla dostluğumuz böyle başladı. Ve o günden sonra Ali dayımla ben birbirimizden ayrılmaz olduk. Köpeği saymıyorum. Çünkü onun macerası başlamasıyla beraber bitti. Zaten annem kucağında o tüy yığınını görür görmez kaşlarını çatmış ve "Onu çabuk evden çıkarın. Babası gelir ve görürse kıyameti koparır," demişti ya. Ben Ali dayımın kayıtsız duruşuna bakıp gene de belki kıyamaz diye düşünmekten kendimi alamamıştım. Halbuki ne kadar yanılmışım. Akşam babam gelir gelmez misafire "Hoş geldin" demeden "Bu mendoburu sen mi getirdin?" diye sordu. Ali dayım sümsükleşti. "Evet enişte, çok uslu ve temizdir. Bu akşam bahçede yatar, yarın sabah derhal azıtırsın. İşte o kadar." Bitti. Köpeğin ebediyen elimden gittiğini anlamıştım. Yaşlı gözlerle Ali dayıma bakıyordum. O gülümsemeye çalışarak "Peki," dedikten sonra bana göz kırptı. "Aldırma, ne yapalım? Köpek de olmasa da olur." Manasına garip bir bakışı vardı. Ağlamaya başladım ve bütün gece yatağımda köpeği kurtaracak planlar tasarladım. Ama sabahleyin uyanır uyanmaz hepsi suya düşüverdi. Ali dayım erkenden kalkmış ve köpekle beraber gitmişti. Annem, "Hayvanı azıtıp gelecek," dedi. "Sanki ne olurdu bizimle kalsaydı." "Baban istemiyor. Köpek pistir çünkü. Her tarafa sürünür. Allah da pis kullarını sevmez, biliyorsun." Hiçbir şey bilmiyordum halbuki. Hatta Allah'ın köpekleri besleyenlerden hoşlanmadığını, annemin nereden bildiğini de şaşırıyordum. Akşama kadar Ali dayım gözükmedi. Annem de meraklanmıştı. Fakat babamdan evvel bizimki döndü. Hemen kapıya koştum, beni kucaklayarak. "İsabet olmuş," dedi. "Meğer hastaymış. Evde elimizi öleceğine götürüp bir arkadaşa bıraktım. Daha iyi. Kurtulduk." Sonraları anladım ki bu onun hayatında söylediği en masum yalandı. Bölüm 2, sayfa 15. Kazık oğlan. 3-4 gün içinde evimizin yeni sakine babam bu ismi takıvermişti. Onun ortada olmadığı zamanda hep böyle konuşuyordu. "Şu kazık oğlana söyleyin bahçeyi sulasın. Şu kazık oğlana tembih et de geç kalmasın." Annem son derece asabi bir adam olan babamla bu haylaz ve kimseye benzemeyen yeğeni arasında ne yapacağını şaşırmıştı. İkide bir tabii babamın olmadığı zamanlar kazık oğlanı bir köşeye çeker ve durmadan adam olması için nasihat ederdi. Hemen daima şu cümleyi duyardım. "Bu son ümidin bak. Eğer eniştenin yanında da adam olmazsan git kendini denize at." Ali dayım da her seferinde gülerek, "İzmir'in denizi çok tuzlu be abla. İnsan batmıyor. Tecrübe ettim," der ve annemi çileden çıkarırdı. Anası ve babası Ali dayımı bize adam olması için göndermişlerdi. Ama bütün büyüklerin kanaati bu oğlanın adam olmayacağı merkezindeydi. Bunu çok defa onun yüzüne karşı söylerler. Fakat o her seferinde gülümseyerek karşısındakini süzer ve usulca odadan çıkardı. Biraz sonra ben de koşarak peşinden bahçedeki kameranın altına inerdim. Ali dayı muhakkak kanepenin önüne oturmuş olurdu. Hayatımda onun kadar kötü bir ses duyduğumu hatırlamıyorum. Fakat buna rağmen sessizce yanına oturur ve dinlerdim. Türküsünü bitirince, "Nasıl ahbap?" derdi. "Sana fazla mı dokundu?" ve sonra ilave ederdi. "Daha söylerdim ama komşuları rahat bırakalım." İşte o günde akşam yemeğinden sonra kazık oğlanın adam olup olmayacağı konusunda müthiş bir gürültü kopmuştu. Babam bermutat çağırıp bağırıyor, annem, halam ve teyzem bu haylazı müdafaaya çalışıyorlardı. Annem belki 20 defadır ki aynı cümleyi tekrarlamaktaydı. "Bu oğlan adam olmaz, işe yerleştir demek kolay, tahsilsiz sanatsız adama iş nerede, hem bu oğlana güvenilir mi?" Annem her defasında mümkün olduğu kadar sükunetle bu sefer söz verdi. "Nereye yerleştirsen gidecek," diyordu. Ali dayımla ben güya bu gizli celseye alınmamıştık ama bütün konuşulanları duyuyorduk. Babamın sözlerinden dolayı gücenecek diye korkuyla gözlerinin içine bakıyor fakat onlarda endişeden eser göremiyordum. Ali dayım pencerenin önüne oturmuş durmadan gülümsüyor. Arada bir elini acayip bir tarzda başında gezerek tekrar tekrar gülüyordu. Sanki odanın içinde fakat ruhu ve aklı orada değil gibiydi. Bir aralık cebinden defterini çıkarak bir şeyler yazdı ve sayfayı kopardıktan sonra kağıdı tam bükmeye ve pencereden göstermeye başlamıştı ki içeriden babamın sesi geldi. "Ali gel buraya!" Kağıdı cebine atarak koştu. Allah'a babamın yatıştırması için dualar ederek sonucu beklemeye başladım. Biraz sonra Ali dayım geldi ve benimle telaşla kımıldamama hiç aldırmadan doğru pencereye koşup baktıktan sonra "Hay Allah kahretsin, tabii ya, uf, bekler mi?" diye tepinmeye başladı. "Ne var, kim bekler mi?" Beni yeni fark etmiş gibi "Hiç be ahbap," dedi. "Şurada bir kuş vardı ya, uçmuş." Sevinçle ellerimi çırptım. "Nasıl kuştu, benim için mi tutacaksın?" "Yok, iki ayaklı tombul bir kuştu, kendim için tutacaktım." "Bana da sevdirdin değil mi?" Gülerek çenemi okşadı. "Daha küçüksün. Büyünce sen kendin tutar seversin. Anladın mı ahbap?" Hiçbir şey anlamamıştım ama başımla onayladım. O pencerenin içine oturduktan sonra "Dur bakalım, bir deney yapacağım. Belki gelir." Ve lambayı söndürdükten sonra cebinden bir kutu kibrit çıkarak birer birer yakmaya başladı. Yüreğim küt küt atarak bu meraklı oyunu seyrediyordum. Beşinci kibrit henüz sönmüştü ki bahçe duvarı bizimkine bitişik komşu evin üst pencerelerinden birinde zayıf bir ışık belirdi. O da tıpkı bir kibrit ışığı gibi parlayıp sönüyor ve biraz sonra tekrar yanıyordu. Ali dayım gülmeye başladı ve kibrit kutusunu cebine sokarak bir müddet yanıp sönen ışıkları seyrettikten sonra bana "Yanılmışım be ahbap," dedi. "Kuş değil de ateş böceğiymiş." O sırada oda kapısında annemin sesi duyuldu. "Karanlıkta ne yapıyorlar bunlar kuzum?" Ali dayım pencerenin içinden cevap verdi. "Hiç abla, eniştemin nasihatlerini düşünüyordum." Annem elektrik düğmesini çevirirken söylendi. "Aydınlıkta düşünülmüyor mu?" Ali dayımın yüzüne baktım. Çehresi derhal üzüntülü bir hal almıştı. Son derece acıklı bir sesle, "Bana bu dünya zindan geldi. Işığı yaksam da etrafı karanlık görüyorum." Ve önüne bakmaya başladı. Annem başını acıklı bir halde iki tarafına sallayıp ve yüreği besbelli paramparça olarak dışarı çıkıncaya kadar o öylece önüne baktı durdu. Bu şekil sahnelerin sonunu biliyordum. Annem babamın vaziyeti anlatacak ve bütün asabiyetine rağmen hırsı 5 dakika içinde geçmiş olan babam da kazık oğlanı çağırarak gönlünü alacaktı. Ali dayım da bu neticeyi gayet iyi bildiği için annem çıkar çıkmaz cebinden çıkardığı kibrit kutusunu bana verdi ve "İyi dinle ortak," dedi. Gizli bir iş çevirirken bana hep böyle derdi. "Pencerenin içine otur ve ben gelinceye kadar bu kibritleri yak. Dikkat et, her kibriti yaktıktan sonra soldan sağa ve sağdan sola doğru ağır ağır sallayacak ve sonra söndüreceksin. 5 tane oldu mu söndür ve bekle. Bak bakalım karşıda aynı şekilde yanıyor mu? Unutma, onu da sayacaksın. 5 oldu mu gene sıra sende." Sözlerini bitirir bitirmez babamın seslenmesi üzerine odadan koşarak çıktı. Kalbim çarparak ışığı söndürdüm ve pencerenin içine yerleştim. Komşunun evi kapkaranlıktı. Birinci kibriti çaktım ve dayımın tarifi üzerine sallamaya başladım. Ve gerçekten beşinci kibritin sonunda karşıdan cevap geldi. Sevincinden deli oluyordum. Beşe kadar saydıktan sonra tekrar başladım. Gene cevap geldi. Bir beş daha. Nihayet son kibriti de çaktım ve söndürdüm. Karşıdan gene cevap geldi. Ay yarabbi, görevimin başından ayrılamıyordum. Saymak lazımdı. Halbuki kibritim bitmiş ve sıra bana geliyordu. Çaresiz oturup beklemeye başladım. Karşımdaki beşinci ışık da nihayet söndü ve pencere tekrar karanlığa dağıldı. Fakat Ali dayımın sesi hala içeriden geliyordu. Birden karşı pencerede ışıklar tekrar yanıp sönmeye başladı. Üç defa beşlik grup saydım ve dördüncüye hazırlanıyordu ki bizim ortak telaşla girdi. Ne haber ahbap? Kibritler bitti. Karşıdan cevap geldi mi? Geldi. Benim kibritler bitince tabii bıraktım ama o boyuna devam ediyor. Ali dayım gülmeye başladı. Karanlıkta bembeyaz dişlerini fark ediyordum. Cebinden parlak bir şeyler çıkardıktan sonra ortak dedi, işin püf noktasını keşfettim. Bundan sonra kibritimiz hiç bitmeyecek. Uzattığı şeye baktım. Alamın çakmağıydı. Babamın nasihatlerini dinlerken alamın hırkasını cebinden buna aşırı vermişti. Sayfa 20. 3. bölüm. Okul açılıncaya kadar Ali dayımın bir işe yerleştirilmesini istemiyordum. Bunu ona söylediğim zaman sen keyfine bak demişti. Gene iş zaten oraya varacak. Gerçekten de iş oraya varıyordu. Sabahları babam evden çıkıncaya kadar Ali dayım meydanda gözükmüyordu. Babam kapıdan uzaklaşır uzaklaşmaz ortaya çıkıveriyordu. Ondan sonrası artık bizim. Renk renk fırıldaklar, tahtadan kayıklar, patlangaçlar, şemsiye tellerinden yaylar, oklar yapıyor ve akşama kadar bahçeden içeri girmiyorduk. Ali dayımın oyuncak yapmakta öyle müthiş bir mahareti vardı ki bir iki tahta parçası yahut 5-10 santimlik bir teneke birkaç dakika içinde onun elinde türlü kılıklara giriveriyordu. Ve en hoşu bunları insanı yalvartıp üzmeden yapıyordu. Çoğunlukla arka taraftaki çamın altında çalışıyorduk. Ali dayım uzun bacaklarını çimin üzerine yaydıktan sonra bir pens yahut kerpedenle elindeki tenekeyi bükmeye başlardı. Önceleri ağacın sırf gövdesinden istifade ediyor sanıyordum ama o kibrit vakasından sonra anladım ki dayım o çamı sadece tombul kuşun penceresine tam karşı ve karşı oluşundan dolayı seçmişti. Bahçede başka ağaç mı yoktu? Nitekim tombul kuş da bizim bahçede bulunduğumuz süre boyunca hemen daima penceresinde durur yahut bütün camları fora ederek pek açık saçık bir tarzda temizliğe girişirdi. Ali dayım onun mırıldandığı şarkıların hepsini ezberlemişti. Tabii böyle zamanlarda bizim oyuncak fabrikası pek az randıman veriyordu. Ali dayımın parmaklarına çakı batırması yahut eline keseri kaydırması da hep bu sıralarda olurdu. Eyvah! Yine bizim parmak gitti be ahbap derdi. Ve kızın kaşlarını çatarak endişeyle bakması karşısında kocaman parmağını ağzına sokarak bu şık kuşun gagası da amma sivri diye işi alaya vururdu. Fakat elindeki oyuncağı bitirince üstünü silkeyerek doğrulur ve o zamana kadar acayip bir sabırsızlıkla beklediğim eserini bana verirken biraz yukarı doğru kaldırarak kuşa da göstermeyi imal etmezdi. O zaman öteki de gülümseyerek başını sallar ve böylece Ali dayım da en büyük ödülünü almış olurdu. Ah, o çocukluğun bir tahta parçası karşısında bile dalga dalga yayılan coşkunluğu. İzmir'in Dilber Sultaniyesi'ni yiyerek imbatını beklediğimiz ve imbata kavuşur kavuşmaz da tekrar üzümüne koştuğumuz güzel yıllar. Fakat Ali dayımın mahareti yalnız çocuk oyuncağı yapmak değildi. Evin içinde hiçbir iş hatırlamıyorum ki onun elinden gelmesin. Elektrikleri tamir, mutfağın delik taşını açmak, kiremitleri aktarmak, sobaları kurmak, hamamın ısıtma tertibatını yenilemek hep onun kolayca yapıverdiği işler arasındaydı. Bu sayede yakın komşular tarafından da binbir rica ile çağrıldığı ve mesela birkaç defa tombul kuşun annesinin hayır duasını aldığı da olmuştu. Çoğunlukla yardım rica eden komşuya onu ben götürürdüm. Ali dayım kapıda bir müddet duraklar ve ev sahiplerinin birkaç defa ısrarla buyurun demesi üzerine çekine çekine içeri girerdi. Tamiri istenen şeyin bulunduğu tarafa doğru önüne bakarak ilerlerken ekseriya doktorların yaptığı gibi merak etmeyin 5 dakikada bir şey kalmaz deyişine bayılırdım. Bu şekil ziyaretlerin sonunda yapılan ikramları gırtlağımıza kadar dolu olarak evden çıkardık. Ali dayım genellikle bir şekerli kahve içer ve bu müddet zarfında yorgunluğumu dinlendiriyorum bahanesiyle şayet varsa evin kızının yahut hizmetçisinin bacaklarını seyredelerdi. Ama bakınız bir gün onun bu merakı başımıza ne işler açtı. Babamın pek sevdiği bir hakim arkadaşının bize 10 dakika kadar uzaklıktaki evine banyodaki iki musluğun tamiri için gitmiştik. Hakimin balık etinde fıngırdak bir evlatlığı vardı ki Ali dayım bize kapıyı açan kızı gör görmez ıh diye acayip bir ses çıkarmaktan kendini alamamıştı. Hani antrede hakimin hanımı güler yüzüyle bizi karşılamamış olsaydı Allah bilir ama bizimki musluktan evvel evlatlığı tamire girişecekti. Mahallede aşırı titizliğiyle tanınan hakimin hanımı Ali dayıma elini öptürdükken ''Sana çok büyük zahmet olacak ama çocuğum'' dedi. ''Şu mahalledeki Yahudinin uydurma tamiratından bıktım artık. İkide bir bozuluyor.'' Ali dayım adeti veçile homurdandı. ''Merak etmeyin 5 dakikada hallederiz.'' Ve bu güvenlik gösterisinden sonra evlatlığın peşinden yürüdü. Alet çantasını kavrayarak ben arkasından sanki çok lüzumlu ve işe yarar bir yardımcıymışım gibi koştum. Dayım musluklara şöyle bir baktıktan sonra kıza ana borunun yerini sordu ve bana emir verdi. Hadi bakalım ahbap, git de şu suyu kes. Kızın gösterdiği musluğu çevirip sıkıştırarak döndürdüğüm zaman o muslukları sökmeye başlamıştı bile. Evlat sağdaki musluğu çıkardı ve yeni bir kösele taktıktan sonra kendisini merakla seyreden kıza göz kırptı. Bu iş tamam güzelim, kız fıkırdadı. Ne çabuk. Dayım hiç sesini çıkarmadı ve ikinci musluğu sökmeye başladı. Ben gururla gülümsüyor, arada bir istediği bir İngiliz anahtarını yahut pensi kendisine uzatırken keyifle mırıldanıyordum. Nihayet ikinci musluk da söküldü ve dayım bana dönerek ''Hadi ahbap'' dedi, ''Ana borunun başına koş bakalım. Biz bağırınca suyu koyverirsin.'' Ana boru bodrumdaydı. Koşarak aşağı indim ve beklemeye başladım. Biraz sonra dayım bağırdı. ''Aç bakalım ahbap!'' Musluğu dikkatle çevirerek açtım. Açtım ama suyu koydunsa bul. Bütün musluklarda su olduğu halde banyodakilerden birkaç damladan fazla akmıyordu. Ali dayım, Allah Allah tuhaf şey diye söylenerek bu defa ana boruyu bana kapattırmadan muslukların ikisini de söktü. Hakikaten fayansın dibinden ancak bir iki damlacık su sızıyordu o kadar. Ha diye söylendi, iş mühim, demek ki banyoya gelen boru tıkalı. Şimdi onu bulmak lazım. Ve bunları söyleyerek gözleriyle su borularının istikametini tayin ede ede dışarı çıktı ve bodrumda çatallaşan bir boruyu işaretle ''İşte dedi burası.'' Kızla ben bir şey anlamayarak başımızla onayladık. Dayım o sırada bir kırık sandığın üzerine oturarak bacaklarını sallamaya başlayan kıza bir müddet baktıktan sonra bana döndü. ''Seni zahmete sokacağım ortak. Eve kadar koşup o büyük İngiliz anahtarını getireceksin.'' Kapıdan hızla çıktım ve dalağımı tutarak koşa koşa eve vardım. Ah, keşke gitmez olaydım. Aletlerin arasında o anahtarı bularak geri dönmem 40 dakika kadar sürdüğümü bilmiyorum. Ama hakimin evine girdiğim zaman gözüme çarpan manzara şuydu. Bütün merdivenlerden sular akıyor ve hakimin titiz karısı kapı önlerine kadar taşan bu seller karşısında avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Ve işin tuhafı dayımla kız meydanda görünmüyorlardı. Hızla bodruma koştum. Hayret, orada hiçbir değişiklik yoktu. Dayım kızın karşısında dünyadan habersiz hala bacaklarını seyrediyordu. İkisi de hiçbir şey duymamışlardı. Neden sonra felaketin sebebinin ana borudan değil de semtin bütün sularının o anda yarım saatlik bir kesilmeye uğramasından da olduğunu anladık ve hiç telaşa kapılmadan suyu keserek yukarı çıktı. Dayım sofanın ortasında baygınlıklar geçiren ev sahibine şöyle bir baktıktan sonra ''Bu kadar bağıracak ne vardı?'' dedi. ''Sudur bu, idrar değil ya.'' Ve ilk defadır ki hiçbir ikrama kavuşmadan yorgun argın eve döndük. Sayfa 25. Bölüm 4. Ağustos'ta İzmir öyle bir yanmaya başlar ki sabahları ah akşam olsa gece gelip çatınca da aman bir sabaha çıksam diye geceyle gündüzden hangisini isteyeceğimizi şaşırırsınız. Geceleri iri iri sivrisineklerin hücumundan korunmak için cibinliklerin içine girmek zorunluluğu insanı büsbütün bunaltır. Sokak mı evden daha sıcak yoksa ev mi sokaktan bir türlü kestiremeden gecede birkaç defa pencereyi açıp kapadığınız olur. Uyuduğunuz uyku değil, sanki sıcak bir kabustur. Rüyalarınız bile adeta sıcak kesilir. O sene Ağustos üstelik gelmiş geçmiş Ağustoslarında en sıcağıydı. Pencereleri arka bahçeye bakan alt kat odalarının birinde Ali dayım, diğerinde de hizmetçi Medya yatıyordu. Gece yarısı derinden gelen canhıraş bir feryatla uyandım. Ses arka bahçeden geliyordu. İnce bir kadın feryadıydı. Yüreğim küt küt atarak yatağımda doğrulurken bitişik odada yatmakta olan annemle babanın uyandıklarını da duydum.
Korkmayayım diye hemen yanıma koşan annem, galiba komşuya hırsız girmiş dedi. Hepimiz sofaya fırlanmıştık. Teyzem ve gözlüksüzden kendi kendine hiç benzemeyen halam, telaş içinde ellerini yüreklerine bastırarak içlerinden bir şeyler okuyorlardı. Babam lahavle çekerek ayağındaki terlikleri ve arkasındaki hırkasıyla aşağı inerken annemle ben de peşinden gittik. Babam arka kapının sürgüsünü gürültüyle çektikten sonra bu vakalarda yegane silah olan bastonunu alarak bahçeye çıktı. Sesler hala kesilmemişti. Annemle birbirimize sokularak kapıda kaldık. Annem babamın arkasından durmadan sesleniyordu. Deli misin canım? Adam mutlak silahlıdır. Fakat babam hiç oralı olmayarak bir müddet duvar dibinden yürüdü ve nihayet karanlıkta kayboldu. Kalbim sanki göğsümde değil boğazımda atıyordu. Birden babamın sesini duyduk. Bahçenin elektriğini yakın. Annem telaşla kapı arkasındaki düğmeye uzandı ve çevirdi. İşte o zaman hepimizi hayretten donduran bir sahneyle karşılaştık. Ali dayım tombul kuşun evini bizim bahçeden ayıran duvarın üstünde oturuyordu. Pijamasının üzerine ceketini giymişti. Fevkalade garip bir sahneydi bu. Babam bastonunu sallayarak soruyordu. Ulan ne işin var orada? Ali dayım o kadar şaşırmıştı ki hiç sesini çıkarmadan babamın yüzüne bakıyor. Babamsa mütemadiyen sualini tekrarlıyordu. Ulan ne işin var orada, söylesene. Bu arada artık tombul kuşun anasına ait olduğunu iyice anladığımız feryatlara bekçi ve polis düdükleri karışmıştı. Ali dayım duvarın üzerinde bir müddet kıçın kıçın ilerledikten sonra bir rüyadan uyanır gibi kendisini aşağıda takip eden babama yazık oldu enişte dedi. Koştum ama şu hırsızı tutamadım. Babam bastonuyla hatırı sayılı bir darbeyi eklerken bağırdı. Sen hırsız mı yakalamaya gitmiştin? Dayım bacaklarını duvarın üzerine çekerken cevap verdi. Tabii, yoksa gece vaktinde burada ne işin var enişte? Babam büsbütün köpürmüştü. İn öyleyse aşağı diye bağırdı. Polislerin gelip yakalaması mı bekliyorsun? Fakat annemle teyzem babamı içeri sokuncaya kadar dayım orada kaldı. Babam yukarı çıkar çıkmaz dayımı odasına soktular. Ve ancak ertesi gün kahvaltıdan evvel bize damlayan komşunun anlattıklarından sonra bütün meseleyi çözebildik. Semih Hanım kızının penceresinin pervazını abanıp içeri gözleyen bir adam görmüştü. Nasıl anlatayım diyordu. Tam sizin Ali Bey'in boyundaydı. Bölüm 5, sayfa 28. Babamın iki şeye karşı aşırı merakı olduğunu bütün tanıdıkları bilirler. Giyimi 1, kitapları 2. Üst kattaki çalışma odasının bütün duvarları, kitap raflarıyla ve yatak odasına bitişik küçük odanın dört bir tarafı da elbiselerini zor alan sabit gardıroplarla çevrilmişti. Günde 3 defa çamaşır değiştirir, daima beyaz frenk gömleği ve genellikle koyu renk elbiseler giyerdi. Çamurun kaldırımları alabildiğine yayıldığı en pis havalarda dahi babamın ayakkabılarının kirlendiğini görmemişimdir. Onun merakı tabii annem başta olmak üzere derece derece hepimize bir takım görevler yüklemişti. Mesela evin içinde her gün çamaşır yıkanır ve tabii daima ütü yapılırdı. Çamaşırı halamın gözetiminde medya yıkar, ütüyü de annemle teyzem ortaklaşa yaparlardı. Babamın elbise odasındaki ayakkabı sandığının içinde duran kunduralarını ben fırçalardım. O her akşam ayakkabısını çıkarınca hafif sabunlanmış nemli bir bezle içini güzelce siler ve kalıplayarak yerine koyardı. Cuma günleri de beraberce genel bir ayakkabı temizliğine girişirdik. Kitaplarına gelince, onlara annem dahil hiçbirimizin dokunma yetkisi yoktu. Medya gelinceye kadar en az 10 hizmetçinin bu yüzden kovulduğunu hemen hemen duymayan kalmadığı içindir ki kendisine salık veren aile dostumuzun mektubunu anneme uzatırken medyanın ilk lafı şu olmuştu. Beyefendinin kitaplarına dokunmam, benim öyle huylarım yoktur. Hoş, dokunmak istese de bir şey yapamazdı ya. Çünkü annem bir müddetten beri o odayı babam gider gitmez kilitliyor ve gelmesi yaklaşınca koşup açıyordu. Ama buna rağmen gene de eve yatıya gelen bir akrabaya kitaplarının tekin olmadığını beraberce söylüyorduk. Tabii Ali dayım bunların başındaydı. Fakat o annemin işaret parmağını adeta gözüne sokarcasına yaptığı tembihi dudağını bükerek dinlemiş ve sonra omuzlarını silkerek kitaplardan bana ne demişti. Sen kilerin anahtarından haber ver. Babam umumiyetle sert denilen adamlardandı. Yalnız kadınlara karşı hele genç ve güzellerine son derece iltifatkar davranırdı. Annemin misafirleri geldiği zaman şayet evdeyse bazen aşağı iner ve geç vakitlere kadar hikayeler, fıkralar anlatarak onları kırar geçirirdi. Bilhassa annemin dostları arasında Katibi Adil'in ki diye tanınan ve bana her gelişinde kutu kutu çikolata da getiren bir tanesini hatırlarım ki babam ona daima hususi bir hürmet gösterir ve eğer evdeyse çalışmasını bırakarak mutlaka aşağı inerdi. Katibi Adil o zamanki noter idi. İşte bu Katibi Adil'in ki annemin kabul günü olmadığı halde bir akşam üzere çıka gelmişti. Her Allah'ın günü doktor doktor gezdirilen 4 yaşlarındaki cılız ve son derece arsız oğlu da beraberinde. Tabi babam ceketini giyerek derhal salona indi. Yani Ali dayımla hizmetçiden başka hepimiz misafirin yanındaydık. O küçük cızırtıyı oyalamakta elbet bana düşüyordu. Çikolataların hatırı için çar naçar elinden tutarak gezdirmeye başladım. Fakat ne yapsam aksini istiyor, ya bir bibloyu versinler diye tutturuyor yahut babamın cilalarına son derece dikkat ettiği koltukları masaları çiziyordu. Nihayet babamın sık sık nefes alışından sinirlenmeye başladığını hisseden annem sanki emsalsiz bir hal çaresi bulmuş gibi bana dönerek ''Hadi dedi kardeşini al da bahçeye götür.'' Babamın da derhal başını sallayarak bu fikre katıldığını görünce çaresiz uydu.